sakatlık orada ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşitli Üniversitesi. Yaptığıların dağılık için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edildi.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu hafta programımızı Doktor Cihat Gündoğdu ile hazırladık. Stüdyoda konuğumuz ise anatomi uzmanı, aynı zamanda akupunktürist Profesör Doktor Kaya Özkuş hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Kaya hocam. Bu programımızda sizinle akupunktür hakkında konuşacağız detaylı. Akupunktür nedir? Hangi alanlarda etkilidir? Faydaları nelerdir? Bunlarla ilgili başlayacağız. İsterseniz hemen akupunktür nedir ile başlayabilir miyiz?
Evet, akupunktür iğne uyaranlarıyla yapılan bir tedavidir. Evet. Vücudun belli noktalarına, ki bunlar çok eski zamanlardan itibaren tanımlanmış, fonksiyonu akupunkturist tarafından bilinen, anatomik olarak da yerleri bilinen noktalardır. Hastanın şikayetine göre bu noktalar tercih edilerek bir tedavi uygulanır. Evet. Bedene batırılır ve 20 dakikalık seanslar şeklinde uygulanır. Böyle bir tedavi yöntemi. Etki mekanizmasından bahsetmek gerekirse, akupunktür direkt insan beyninde limbik sistem dediğimiz, evet, organ fonksiyonlarımızın yönetiminde görev yapan bir bölgenin regülasyonuyla, yani onun daha düzgün çalışmasını sağlayarak iyileşme yaratan bir tedavi yöntemidir.
Hocam tekrar hoş geldiniz bu arada. Şimdi akupunktür tabii çok halk arasında yaygın bir kanıya sahip bir alan. Evet. Ve bunu pek çok kişi de yapıyor. Alternatif diye, alternatif tıbbın bir öğesi olarak hep böyle bu şekilde toplum içinde yer buluyor kendisine, öyle söyleniyor. Bir alternatif midir bir şey, alternatif midir akupunktür, yoksa nedir tam olarak?
Evet. Akupunktür alternatif kavramı altında kullanıldı uzun zaman. Ama günümüzde artık alternatif kavramını da kullanmamakta fayda var. Akupunktür kendi başına tıbba entegre olabilecek, bilimin yöntemleriyle sorgulandığı takdirde tıbbın içinde değerlendirilebilecek bilimsel bir tedavi yöntemidir. İşin özeti budur. Evet. Bizler geleneksel Çin tıbbı uygulayıcısı değiliz. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde yapılan eğitimlerle zaten tıp doktoru olan insanlar bu uygulamayı yapmaktadırlar. Yani alternatif tıp dememekte büyük fayda var.
Tabii siz anatomi profesörüsünüz. İşte, evet. Cerrahpaşa'da uzun yıllar o kürsüde çalıştınız bizzat. Pek çok talebeleriniz oldu bugün. Onlar da uzman olarak çalışıyorlar ya da işte doçent oldular. Burada özellikle sizin bahsettiğiniz akupunktürün limbik sisteme etkili olması, bunu biraz daha açar mısınız? Yani limbik sistem nedir? Yani evet. Biraz bize anatomi bilgisi de vermenizi tabii istiyoruz.
Tabii ki bunu vermek zaten, evet, gerekiyor. Bak, basit anlatımıyla insan beyninde çekirdek bölge dediğimiz en ortada bulunan fonksiyonları yöneten, evet, alan limbik sistem. İki işi olan bir adam gibi limbik sistem aslında. Bir yandan organ fonksiyonlarımızın yönetimi için hipotalamus dediğimiz otonom sinir sistemine impulslar veriyor. Hı hı. Öte yandan da stres uyaranlarıyla boğuşuyor. Yani insan beyni aslında bütün olarak dışarıdan uyaranları alıp o uyaranları değerlendikten sonra bedenimizdeki organların fonksiyonlarını o uyaranların durumuna göre düzenleyip bizim sağlıklı yaşamamızı sağlayan bir beyin bölgesi. Biraz karmaşık, evet, gelebilir ama daha basit anlatımı şu. İki işi olan adam benzetmesine geri dönersek, hı hı, işlerinden biri stresle boğuşmak, diğeri organ fonksiyonlarımızı yönetmek. Hı. İki işi olan bir adamın işlerinden biri çok artarsa, ki burada her zaman stres çok artar. Hmm. Gündelik hayatın getirdiği stres hepimizin başında. Evet. Evet. O zaman doğaldır ki diğer işini bu adam aksatacaktır. O da organ fonksiyon bozukluklarıyla sonuçlanacaktır. Hmm. Nedir bunlar? Kabızlık olabilir. Reflü özofajit olabilir. Organik bir nedeni olmayan. Adet düzensizlikleri olabilir. Aşırı stresli hissetmesi insanın olabilir. Hmm. Aşırı kilo almak, uyku bozukluğu, baş ağrıları, bel ağrıları, boyun ağrıları, biraz sonra bunları konuşuruz, evet, mekanizmalarını, stresle ilişkisini. Bu tip problemler ortaya çıkar. akupunkturda limbik sistemi daha güçlü ve daha iyi çalışır hale getirerek bu fonksiyonların düzelmesini ve kişinin daha sağlıklı olmasını sağlar. Evet. İşin basit mekanizması budur.
O zaman hemen şunu eklemek istiyorum konunun devamı olarak. Demek ki çalışan bir organa ihtiyaç var burada.
Tabii.
Doğru mu?
Evet.
Tabii. Yani bozuk bir organ değil. Evet. Ayrıca onun ayrıca tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer böbrekse böbrek, karaciğerse karaciğer, kalpse kalp, onun organik bozukluklarının ayrıca tedavi edilmesi akupunkturun da bunu tamamlayıcı olarak.
Bu da söylenebilir. Yani akupunkturun tabii ki endikasyon alanları ayrılır ama aynen söylediğiniz gibi bazı problemlerde akupunktur immün sistemi destekleyici de bir tedavidir. Kronik enfeksiyonu olan insanlarda antibiyotiğin yanı sıra bile akupunktur uygulanabilir aslında. Ama bir sınır yaratmak gerekiyorsa akupunkturun endikasyon alanı için burada söylenebilecek şey kronik strese bağlı ortaya çıkan organ fonksiyon bozukluğuna bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılır akupunktur. Bu yeterli bir tanımdır. Evet, evet. Bunun için de zaten tıp camiası da hangi problemlerin bu alanın içine girdiğini gayet iyi bilir.
Yani kronik stres olması gerekiyor. Ama aynı zamanda organik rahatsızlıklara tamamlayıcı bir alternatif olarak mı düşünülebilir?
Evet, şimdi burada evet. Alternatif lafını yine kullanmadan şunu söylemekte fayda var. İlle kronik stres olması gerekmez.
Evet.
Ani, akut, yüksek volümlü stres uyaranları da sorun ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin 98 depreminden sonra çok fazla sayıda panik ataklı insan ortaya çıktı.
Evet.
Panik atak dediğimiz tablo veya irritable kolon dediğimiz yani bağırsakların doğru yönetilememesiyle ortaya çıkan bir ishal, bir kabız olma hali.
Evet.
Akupunkturla tedavi edilen sorunlardır. Tamamen limbik sistemin yönetememesinden kaynaklanan sorunlardır. Yani o kadar sert uyaran gelmiştir ki yani 45 saniye ölümle karşı karşıya olmak birçok insanın limbik sistemini parça püskül eder. Ve de buna bağlı bu tip sorunlar ortaya çıkar. Yani birden gelen mesela beklemediğiniz bir anda çok sevdiğiniz birini kaybetmek veya birden işsiz parasız kalmak, bir kaza ile bir uzvunuzu kaybetmek. Bunlar çok yüksek volümlü stres uyaranlarıdır. Veya bir doktora gidip ölüm riski içeren bir hastalık teşhisiyle karşı karşıya kalmak. Bu da bir uyarandır. Yani hasta o andan itibaren, örneğin kanser teşhisi konmuş bir kişi, kanserini tedavisiyle boğuşurken bir de o kanser teşhisinin ortaya çıkardığı ölüm korkusuyla da boğuşmak zorunda kalır. Tamam hepimiz biliyoruz öleceğiz ama bu gündelik hayatındaki bilme haliyle sen kansersin işte ömrünün ne kadar olduğu belli değil artık denmesi bile ki bugün birçok kanser hastaları tedavi edilebiliyor. Ama ona rağmen o an bile çok yüksek volümlü bir stres uyaranına dönüşüp birçok başka problemin organ fonksiyon bozukluğu ile ilgili başka problemin ortaya çıkmasına neden olur. O yüzden bugün Amerika'da, Avrupa'da onkoloji kliniklerinde yani kanserle uğraşan, kanser tedavisiyle uğraşan kliniklerde akupunkturist çalıştırılıyor.
Evet.
Bunlar kanser tedavi etmiyorlar. O tedavi süresince hastanın ortaya çıkan sorunlarıyla uğraşıyorlar. Yani konuya destek oluyorlar. Evet. Tedavi sürecine destek oluyorlar. Evet. Bunu çok altını çizmek ve iyi anlamak gerekiyor.
Evet.
Şimdi pek çok hasta geliyordur size.
Evet.
Yani hastalıklarına göre sınıfladığımızda benim ilk aklıma gelen mesela migren hastaları.
Evet.
Ya da işte böyle kronik ağrılara sahip rahatsızlıklara, kronik ağrıları olan insanlar. Siz bu konuda sizin kendi gözleminiz nedir? Yani benim dıştan gözlemim. Sizde daha çok hangi hastalar geliyor, hangi hastalıklarda daha çok sonuç alıyorsunuz?
Şimdi bu bahsettiğiniz tabii migren, baş ağrıları ve her türlü ağrı aslında akupunkturun tedavi indikasyonu içindedir. Burada bazı ağrılarda akupunktur direkt tedavi edicidir. Bazı problemlerde hastanın medikal tedavisi zaten sürmektedir. Ama akupunkturla ağrılarının azaltılması ve kullandığı ağrı kesicinin miktarını azaltmak söz konusu olabilir. Nedir bunlar? Nedeni belli olmayan kronik eklem rahatsızlıkları, romatoid artrit gibi, ankilozan spondilit gibi vesaire kronik eklem problemleri olan hastalardır. Bunlar mutlaka bir romatolog tarafından takip edilmesi gereken hastalardır. Ama öte yandan akupunktur da bu hastalara uygulanabilir. Akupunktur bu insanların romatoid artritini veya ankilozan spondilitini tedavi etmez. Onların yaşam kalitesini yükseltecek bir tedavi uygulanır. Ağrıları daha azalır, eklemlerin hareket kabiliyeti biraz daha artabilir ve gündelik hayatlarındaki kalite artar. Bu tip problemlerde akupunktur böyle konumlanmalıdır. Ama öte yandan baş ağrılarında, birçok çeşit baş ağrılarında tamamen tedavi edici olarak da sonuçlar üretebilir akupunktur tek başına.
Çok güzel.
Şimdi boyun ağrıları ve sırt ağrıları konusuna gelince, bakın anatomik olarak bunun temelini açıklamak gerekirse, ensemizden başlayan, sizin de gayet iyi anatomi derslerinden hatırlayacağınız, sırtımızın altlarına kadar inen tek bir kasımız vardı. Trapezius musculus, trapezius dediğimiz bir kas. Bu kasımız stresin paratoneridir. İnsan bedeninde iki tane kas stresi toplar. Bunu toplaması ne demektir? O kas kasılır. Yani insan o gündelik hayatın içinde, bir günün içinde bile çok kaygılı, çok stresli bir gün geçirmişse özellikle bu bölge sırtının kasıldığını görür. Bunu gündelik hayatında bizler de deneyimleyebiliriz.
Herkesin
İkincisine gelince o da baldır arka loj. Yani bacağımızın arka lojunda gastrocnemius dediğimiz kastır. Stresi olan insanların hiç başka problemleri olmadığı halde bu kaslarında önce bir gerginlik, sonra o bölgede ağrı da hissederler. Ama bütün kaslarımız arasında bir kas zinciri ilişkisi vardır. Trapezius kasımızın kasılması orada sadece o kasta kasılı kalmaz. Ensemize doğru yayılır ve boynumuzda tutulma, boyun ağrısı, gerilim tipi baş ağrısının oluşmasına neden olur. Bu kasılma yine bu bölgede kalmaz. Hemen kürek kemiğimizin iç kenarında, trapezius kasının altında ince kaslarımız vardır. O kasların kasılmasına, toplaşmasına neden olur. Halk arasında kulunç denilen, bizim fibromiyalji odağı diye tanımladığımız bıçak sokulur tarzda kürek kemiğimizin iç kenarında ağrılar oluşur. Yine bu kasılma buralarda da kalmaz. Kronik stresle birlikte aşağı doğru sirayet eder. Erector spina dediğimiz omurgamızı taşıyan kaslarımıza sirayet eder. Ve bu sefer belde tutulma, belde gerilme, bel fıtığına kadar varabilecek sorunlar ortaya çıkar. Şimdi düz bir mantıkla baktığınızda sorunun kaslarda olduğu düşünülebilir ve kasların gevşetilmesi için bir takım tedaviler uygulanabilir.
Masaj.
Fakat masaj da olabilir, fizik tedavi de olabilir ama çoğunluk bunların başarılı olmadığı gözlenir. Çünkü ana neden strestir. Stres uyaranlarını ortadan kaldırmadan bu tip hastalarda gerçek bir tedavi üretmek söz konusu olmaz. Çünkü bir yandan stres uyaranı bu kadar yoğun gelirken kişinin kaslarının tamamen rahatlaması söz konusu olmaz. İşte burada akupunkturun avantajı limbik sistemi daha güçlü hale getirerek ana neden olan strese karşı kişiyi daha dayanıklı hale getirmektir. Ha, bu arada tabii ki bir yandan böyle bir tedavi olurken hastanın da gündelik hayatının stres uyaranlarını iyi tanımayı öğrenmesi ve onlarla mücadele etmeyi, yani stresle nasıl başa çıkacağını da öğrenmesi de çok önemlidir. Böyle bir bilgi de tedavi sırasında hastaya aktarılır. Ama burada asıl önemli etki akupunkturun yarattığı etkidir ki bunu daha ilk seanstan itibaren hasta daha sakinleştiğini, daha huzurlu olduğunu, eskiden onu kızdıran ya da sinirlendiren uyaranlara kızmadığını, daha sakin bunları karşılayabildiğini bize aktararak gösterir.
En iyi sonuçları baş ağrısında mı alınıyor akupunkturla ilgili? Ya yani mutlaka diğerlerinde de alınıyordur ama
en yaygın kullandığımız tabii ağrılar ama tabii ki çok uzun yıllardan beri akupunktur obezite tedavisinde kullanılmakta, sigara bırakmada kullanılmakta ki bugün sigara bıraktırdığını iddia eden birçok sistemin kaynağında ana mantık yine akupunkturdur. Hemen kısaca isterseniz
aslında
ondan bahsedelim. Sigarayı da akupunktur sigarayı akupunktur bıraktırmaz aslında. Kişi sigara bırakma kararı almıştır.
Evet.
Bunu istemektedir.
Onun için
ama
gelmişler.
Sigarayı evet. bıraktığında nikotin olmamasına bağlı yoksunluk sendromu dediğimiz bir tablo ortaya çıkar. Hmm. Çünkü nikotin beynimizde beynimizin daha doğrusu çalışmasını sağlayan nörotransmitterlere benzer yapıda bir kimyasaldır. Ve gündelik hayatımızda sinir uçlarından salgılanan bu nörotransmitterler aracılığıyla biz konuşuruz, düşünürüz, dinleriz, organ fonksiyonlarımız yapılır, kalbimiz atar, bağırsaklarımız hareket eder, sindirim salgılarımız olur,
evet.
Uyuruz gibi bunların hepsi nörotransmitterlerimiz sayesinde olur. Ve sigara içmekte olan insan bir süre sonra bu tip fonksiyonların bir kısmını nikotin üzerinden görmeye başlar. Hı. Bunun en basit karşılığı da bir toplantıda 20 dakikadan fazla duramazlar. Konuşmayı artık algılayamaz hale gelirler. O insanların nikotine ihtiyaçları vardır. Hemen çıkar sigara içerler. Şimdi sonuçta birden siz sigarayı bıraktığınızda doğal yoldan salınan nörotransmitterlerinizin salınımı tembelleşmiştir. Hı. Öte yandan da nikotin de yoktur sigara içmediğiniz için.
Evet.
Ve ortaya aşırı sinirli olmak, işinize kooper olamamak, düşüncenizi toplayıp bir yazı yazacaksanız yazamamak, en küçük uyarana çok aşırı tepki vermek, sürekli yemeğe saldırmak gibi yoksunluk sendromu diye tanımladığımız, hani eroinmanlarda çok sert, filmlere konu olacak kadar sert olan yoksunluk sendromu, sigara bırakanlarda bu şekilde olur. Ama bu kadarı bile o kişinin sigara içmemeyi sürdürmesini engeller. Kendi kendine sigara bırakmış kişi bir süre sonra bu bilgiye de sahip olmadığı için hemen Allah kahretsin ben buna dayanamıyorum deyip gidip sigara içmeye başlar. Oysa bu bilgiyi bilerek bir yandan da akupunktur tedavisi olan kişi de yoksunluk sendromu ilk seanstan itibaren süratle azalarak 2 haftalık bir tedavi sonunda ortadan kalkar. Yani ilk seansta bile sigaranın, sigarasızlığın ürettiği yoksunluk sendromu kabul edilebilir bir seviyeye iner. Ve gittikçe de her seanstan sonra ki bunları sık sık yapıyoruz, her gün uyguladığımız tedaviler tamamen yoksunluk sendromu ortadan kalkar.
Peki pardon hocam.
Ve hasta sigarayı bırakır.
Her sigarayı bırakan da bu bahsettiğiniz yoksunluk sendromu oluşur mu?
Büyük çoğunlukla olur, şiddeti az veya çok olmakla birlikte. Herkeste olur bir sıkıntı.
Evet.
Ama o sıkıntıya katlanabilenler 3 ay, bu 3 ay ile 6 ay arasında değişir bunun süresi. Yani kişi kendi kendine de sigara bırakabilir.
Yani hiç bıraktığı zaman hiç problem yaşamayan insanlar olmaz mı?
Yani olabilir. Evet. O sigarayı nasıl kullandıkları ve evet. O arada sigarayı bırakmak için ne kadar şiddetli bir impulsla karşılaştıkları ile ilgilidir.
İlgili.
Ne demek o? Gidersiniz bir akciğer hastalıkları uzmanına.
Evet.
Size der ki siz sigarayı bırakmazsan ölürsün. Bakarsınız adam ertesi günü sigarayı bırakmıştır.
Bırakmış, evet.
Veya bir bakarsınız gırtlağınızda bir lezyon çıkmıştır. Kulak burun boğaz uzmanı o lezyonu çıkardığında der ki sigara içmeye devam edersen gırtlak kanserisin.
Aslında sigara özellikle ciddi telkine açık bir durum. Yani kişinin kafasında
tabii, nasıl düşündüğünüzle ilgili. Evet. Telkin de sonuçta bir düşünce formatı ile ilintili bir şeydir. Sonuçta obezite de benzer bir durumdur. Buradan obeziteye geçersek.
Ya oraya geçmeden önce şunu ben hakkında soracağım. O asetilkolin gibi nörotransmitterlerin yerini akupunkturla nasıl alacak şekilde bir hazırlık sağlamış olursunuz?
Zaten sorun burada o nörotransmitterlerin salınımını provok etmek. Akupunkturun yaptığı iş
onu provok ediyorsun.
İğne uyaranlarıyla bunu yapıyor. Yani nörotransmitter regülasyonu da bir manada yapıyor. Yani limbik sistem fonksiyonlarını düzenler akupunktur derken bu söylenmek istenen zaten bu.
Evet.
Yani çünkü limbik sistemde nörotransmitterler aracılığıyla çalışıyor. Ve onların salınımını regüle ediyor. Hmm. Ama burada sınırı şurada tutmak gerekiyor. Burada önemli bir konuya geçeceğiz ister istemez. O nörotransmitterlerin dengesi akupunkturun üstesinden gelemeyeceği kadar çok bozulmuşsa hasta zaten bir psikiyatriste gidecek, ilaç tedavisi alacak demektir. Hmm. Burada konuştuğumuz sınırlar kişinin bir psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duymadığı noktada ortaya çıkan gündelik hayatın getirdiği sıkıntıların üstesinden gelememekten kaynaklanan organ fonksiyon bozukluklarını konuşuyoruz. Yani hasta depresyondaysa o tabii psikiyatriste gidecek.
psikiyatrisi bir vaka ise zaten evet, o anlamda
o ilaç tedavisinde olacak. Evet. Yani evet. Akupunktürün endikasyon evet. alanını doğru konumlamamız gerekiyor. Yani her şeyi tedavi eder evet. diye bir şey yok burada. Evet. Bu mucize değil yani.
Evet. Evet.
O zaman akupunktür yeni bir açıklama daha öğrenmiş olduk evet. burada. Yani sinir sisteminin kendini çalışmasının sırasında ortaya çıkan üretilen o nörotransmitterleri kimyasalların düzgün üretilmesi.
Aynen öyle. Bunu söylemek mümkün. Yani evet. direkt insan beynine etki ederek evet. tedavi evet. üreten bir yöntem akupunktür.
O zaman şimdi obeziteye de bir ön açıklama
evet.
olarak
evet. Şimdi, evet çok doğru
açıklama
bu.
Elimizde olarak girmiş
Bakın.
Olacağız.
Açlık tokluk merkezimiz evet. hipotalamusta.
Evet.
Hipotalamusta limbik sistemin bir parçası. Evet. Yani dışarıdan gelen uyaranlara açık bir merkezden konuşuyoruz.
Evet.
Şimdi ve genellikle insanların bir obeziteyle ilgili dikkat ettiğinizde organik bir neden yoksa yani bir tiroid fonksiyon bozukluğu, hormonal evet. bir sorunu yoksa aşırı yemeğe bağlı ortaya çıkan bir sorun olarak da gözleniyor. Hı hı. Obezite. Ve birçok insan da stresle yoğun karşılaştığında o stresin üstesinden gelmek için yemeğe yöneliyor.
Hı. Evet.
Karakterleri insanların farklı farklı. Bazı insanlar yemeden içmeden kesilir.
Evet.
Bazen bu bir avantaja evet. dönüşür. Hı. Ama bazı insanlar da yemek yiyerek bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Gece uykularından uyanıp buzdolabına açıp ne var ne yok yiyip bunun farkında olmayan evet. insanlar var.
Evet.
İşte bu noktada akupunktur açlık duygusunu regüle ediyor. Hmm. Bu arada kişinin ama bedeniyle ilgili bilgi edinmesi gerekiyor. Bedenine nasıl davranması gerektiği üzerine bilgi edinmesi gerekiyor. Beslenme davranışını düzene sokması gerekiyor. Hmm. Yani her bulduğumuzu ağzımıza atmamamız gerektiğini bilmek.
Sağlıklı beslenme.
Yani evet, her şey bilgi üzerinden yürüyor burada. Evet. Tabii ki bununla ilgili medyada çok bilgi akıyor ama öte yandan hasta bu bilgiyi doğru kullanamaz durumda olabiliyor. Yani bilmek de bazen yeterli olmuyor. Bana öyle hastalar geliyor ki yani birçok diyet kitabını hatim indirmiş, biliyor okumuş, onlar. Biliyor.
Evet.
Ama bunu hayatı için kullanmayı beceremiyor. İşte orada akupunktur çok önemli. Hı. O bilgiyi kullanması için önce strese karşı kişi daha dayanıklı hale getiriliyor. Hı. Açlık duygusu regüle oluyor. Ve eğer sindirim sistemiyle ilgili bir sorun varsa, yine organ fonksiyonuyla ilgili bir sorun varsa, bu kabızlık olabilir, irritable kolon olabilir veya başka bir sorun olabilir, midede ekşime yanmaları olabilir, reflü olabilir. Bunları akupunkturla tedavi ettiğinizde de hastanın kilo vermesi rahatlıyor. Strese karşı daha dayanıklı oluyor. Uyku düzeni genellikle bu insanlarda bozuk olabiliyor. Çünkü aşırı kilo bir yandan uyku apnesi ne neden olabiliyor,
evet.
aşırı horlamaya neden olabiliyor. Bunların tedavisiyle birlikte kişi beslenme davranışını da değiştirdiğinde ve hayatına sporu da doğru bir şekilde kattığında. Burada doğru bir şekilde katmak, hemen izleyicilerimize evet. şu bilgiyi verelim, bu çok önemli. Eğer siz kilo vermek için spor yapıyorsanız bunun pek faydası olmuyor uzun vadede. Kısa vadede faydası olmuş olabilir. Çünkü eğer kilo vermek için spor yapıyorsanız, diyelim 10 kilo fazlanız var, 10 kilo verdiğiniz zaman o sporu bırakıyorsunuz. Amacınız neydi? Kilo vermek. Ne yaptınız? Verdiniz. Ve birçok insan böyle yapıyor. Diyetisyenlere gidip aşırı motive oluyorlar. Haldır haldır 3 ay, 5 ay koşuyorlar, az yiyorlar, kilolarını veriyorlar 10 kilo, 15 kilo. Sonra hemen tat her şeyi bırakıyorlar. Spor ortadan kalkıyor, beslenme davranışı tekrar eskiye dönüyor ve verdikleri kiloyu tekrar gerisini geriye alıyorlar. Burada anlaşılması gereken şey şu. Sağlıklı olmak istiyorsak hareket etmek zorundayız. 21. yüzyılda zaten teknolojinin imkanları bizi kendiliğinden hareketsizleştirdi. Yani artık ne at sırtındayız ne de bilmem kaç durak yürüyoruz. Yani bizim babalarımız yürüyorlardı. Biz sokakta koşuyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Yani bedenin bilinçle hareket ettirilmesi lazım. Bilinçle hareket ettirilmesinden de kastım bilgi üzerinden hareket ettirilmesi lazım. Hareket etmiyorsanız bedeniniz sağlıksız olacak demektir. Hiçbir şey yapamıyorsak bir deniz kıyısında ama eşofmanımızı giyerek bir deniz kıyısında veya bir parkta ben şimdi kendim için yürüyorum diyerek yürümemiz, koşmamız veya yüzmemiz gerekiyor. Öyle yaptığımızda hayatımızın sonuna kadar bu sporu sürdürürüz.
Yaşam şekli olması.
Yaşam şekli. Evet.
Şimdi bu kavramları da ben artık uzun zamandır kullanmıyorum. Yani ortada çok kullanılan ve tüketilen kavramlardan uzak durmakta fayda var. Çünkü bir süre sonra anlamını kaybedip işe de yaramaz hale geliyor. Evet, herkes biliyor. Yaşam şekli olacak. Yani yaşam şekli ne demek? Yaşam şeklinin karşılığı bu. Ben haftanın 3 günü yürüyüş yaparım demek onu yapmak kadar faydalı. Çünkü yaşamımıza baktığımızda kendimiz için hiçbir şey yapmıyoruz. Herkes koşturuyor. Herkes çoluğu, çocuğu, işi, patronu için koşturuyor. Oysa durup durduğumuz zaman bazen geriye bakıp ya ben ne yaptım şimdi dediğimizde kendimiz için yaptığımız iyi şeylerin olması lazım.
Evet.
O iyi şeylerden bir tanesi de spor yapıyor olmak.
Yani sizin tarifinize göre doğru spor nedir?
İşte basit. Bu. Yürüyüş yap. Bireysel sporlar. Evet. Yürüyüş yapmak, yüzmek, masa tenisi veya tenis. Benim önereceklerim bunlar. Amerikalı nörologlar son zamanda Alzheimer'la çok uğraşıyorlardı. Onların önerdikleri yegane spor masa tenisi. Yani çünkü hem aklı çalıştırıyor hem bedeni çalıştırıyor ve basit bir spor değil göründüğü gibi. Tam yeri gelmişken bakın bundan bir ay önce Antalya'da Türkiye'nin organize ettiği uluslararası bir veteran şampiyonası vardı. O şampiyonada 82 yaşında Avustralyalı oyuncu vardı. Bir kadın oyuncu. 82 yaşında. Ve masanın başında öyle pır pır mıy mıy dolaşmıyordu. Benim diyen masa tenisçinin yapması gereken hareketleri yapıyordu. Bir ara ben size onun görüntülerini veririm. Çok önemli.
Evet. Şimdi kilo verme konusunda eğer organik bir neden yoksa akupunktur tedavisinin kesinlikle çok önemli faydaları oluyor.
Kesinlikle.
Peki nasıl tedavi oluyor? Yani tedavi şekli nasıl oluyor?
Şimdi kilo hastaları haftada bir sefer geliyorlar. Biz onların beslenme ve yaşam biçimlerini bir değerlendiriyoruz. Neden kilolu olduklarını buluyoruz. Organik bir neden varsa onu ortadan kaldırmak için medikal tedavisi de gerekiyorsa yapılıyor.
Evet.
Ve o nedeni ortadan kaldırmaya dayalı ve de davranış değişikliğini hedefleyen bir tedavi yapıyoruz.
Evet.
Bizim tedavide hedefimiz hastanın 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo vermesi ya da tatile gitmeden önceki 3 günde 5 kilodan kurtulması falan değil. Kalıcı bir şekilde tedavi olup hem kilolarını verip tekrar almamasını sağlamak. Burada ana amaç bu. O zaman gerçekten bir tedaviden bahsedebiliriz. Yoksa kilo verdirmiş oluruz hastaya, kilosunu verir sonra tekrar alır. Bu çok önemli. Yani bunu ısrarla hastaya öğretmeye çalışıyoruz.
Özellikle burada doyma hissini mi sağlamış oluyorsunuz?
Doyma duygusu tabii ki regüle oluyor. Yani aşırı yiyerek değil, yemesi gerektiği kadar yiyerek doyabildiğini hasta görüyor. O zaman da zaten sorun ortadan kalkıyor. Yani her bulduğunuz yer, öyle insanlar var ki kendilerini öldüresiye besleyebiliyorlar. Evet. Bu doğru bir şey değil. Yani her bulduğunu
yatağa bağımlı hale gelinceye
kadar. O tabii iyice uç nokta yani. Morbid obezite dediğimiz tablo iyice sıkıntılı ama gündelik hayatında bu fast food'la birlikte yaygın bir kötü beslenme hali söz konusu. Bu gençlerde de böyle, orta yaşta da, ileri yaşlarda da artık bir sorun ve birçok hastalığa da yataklık ediyor obezite. Yani obeziteyi tedavi ettiğinizde sadece obeziteyi tedavi etmiş olmuyorsunuz. Hastanın şeker hastalığıyla ilgili de yol almış oluyorsunuz. Evet. Kardiyak problemleri için de çok büyük bir fayda yaratmış oluyorsunuz. Ağrıları için çok büyük fayda yaratmış oluyorsunuz. Evet. Düşünün ki çok yük taşıyan bir dizin ağrımaması mümkün değil.
Tabii.
Ve yine bilimsel çalışmalar gösteriyor ki sahip olduğunuz kilonun %10'unu kaybettiğinizde kalp damar hastalığı riskiniz %70'lerde azalıyor.
Evet,
yani tabii. Ne kadar az kilo o kadar iyi.
Evet.
Ama buna da kafayı takmadan.
Evet. Akupunktürü iğneli bir yöntem olarak biliyoruz. İğnesiz bir yöntemi var mı? Ya da iğne hastalara uygulanırken bir acı hissi oluyor mu?
Tabii iğnesiz yöntemi de var ama akupunktur, tam akupunktur noktası bulunduğunda hiçbir rahatsızlık vermeyen bir tedavi yöntemi. Eğer bir rahatsızlık varsa zaten uygulamaya başlamadan önce hastalarımıza uyarıyoruz. 5-10 saniye içine batırdığım iğneye hastayı hala rahatsız ediyorsa o iğneyi çıkarıyoruz. Onun dışında 20 dakika boyunca herhangi bir iğneden bir rahatsızlık hissetmiyor. Ama genel olarak böyle bir sıcaklık hissi, yoğunluk, doygunluk hissi o iğnenin batırıldığı yerde zaten bizim ürettiğimiz lokal etki. Yani o bölgede ortaya çıkan etki açısından tedavinin de iyiliği açısından önemli. Ama onun dışında 20 dakika huzurlu bir şekilde istirahat ediyor. Ha, çocuklarda iğneyi tolere edemeyecek kadar küçük çocuklarda ise lazer uygulaması yapıyoruz. lazerle akupunktur için üretilmiş lazer aletleri var. O aletler belli bir derinliğe kadar etki ediyor. İğne gibi. Ama orada tabii uygulama biraz daha akupunkturist açısından zaman alıyor. O yüzden de çocuklara uyguluyoruz. İğne çünkü çok rahatsız edici değil, hem de klasik olan en iyi etkinin en iyi halini gözlediğimiz, açık söylemek gerekirse, iğne.
Her yaşta uygulanabiliyor mu?
Her yaşta uygulanabiliyor.
Yani bir yaş sınırı yok.
Hayır, hiçbir yaş sınırı yok.
Evet. Şimdi vücudun bir haritası var. Evet. Bir gördüğüm kadarıyla. Evet. Burada olsa da gösterseydik aslında.
Evet.
Bu haritada çeşitli noktalar var.
Evet.
O noktaları özellikle bulup onlara iğneleri saplıyorsunuz. Tabii. Özel iğneleriniz var.
Evet.
Elektrik verme gibi bir şey.
Tabii elektroakupunktur dediğimiz elektrikte özel gereçlerle belli noktalara impuls veriyoruz.
Evet.
O ürettiğimiz uyarının gücünü arttırıyor. Evet. Elektrik olmadığı zamanlarda da akupunktur uygulanıyordu. Evet. Ama o zaman her iğne akupunkturist tarafından tek tek manipüle ediliyordu tedavi sırasında. Çevrilerek, batırılarak. Hmm. Şimdi onu akupunkturist yapmıyor. Uyguluyoruz 20 dakika boyunca. Zaten 20 dakikada ürettiğimiz uyaranın beyinde yapacağı etkinin maksimum seviyesi.
Hmm.
O yüzden 20 dakika, 25 dakika yeterli bir tedavi süreci. Bu arada ama elektroakupunktur dediğimiz bir iğne, elektrik uyaranı veriyoruz iğneye.
Evet. Sonra o yerleri herkes bulabilir mi peki?
Yok. Herkes bulamaz. Onlar anatomik olarak tarif edilmiş noktalar.
Evet.
İşte o noktada hassas
yerler. Tabii, tecrübeye dayalı olan.
Önce hekim, sonra da akupunktur eğitimi almış bir hekim olmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde 480 saatlik sertifika programları var. Doktor arkadaşlar o eğitimden geçiyorlar. O zaman o noktaların hem yerini öğreniyorlar hem fonksiyonlarını. Yani burada noktayı ve fonksiyonunu bilmek çok önemli. Çünkü hastanın şikayetlerine göre fonksiyon gören noktalar var. Bu arada dengeleyici bir tedavi yöntemi akupunktur.
Pardon hocam, sözünüzü bölüyorum. Anatomi uzmanlarının o zaman bu uygulaması yapması hem büyük bir avantaj. Peki, hasta açısından tabii daha büyük bir avantaj olmuş oluyor.
Tabii ki anatomi bilmek önemli bir avantaj ama hekim olan arkadaşlarımız zaten anatomi eğitimi almış kişiler oluyor. Yani orada küçük bir avantaj demek lazım anatomi bilmeyi, anatomi uzmanı olmak. Yani burada illa anatomi uzmanı olmak gerekmiyor. Pratisyen hekimlerde,
eğitimlerde yapabiliyorlar.
Tabii yapabiliyorlar.
20 dakikalık bir elektrik uyaranının bu şekilde o özel noktalara verilmesi yeterli oluyor diyorsunuz.
Yeterli oluyor ama tabii bir seansta bitmiyor bu tedavi. Evet. Birikici bir tedavi. Ağrı tedavisi veya hastalık tedavisi yapıyorsak haftada 3 gün en az hastanın gelmesi 15 seanslık bir tedavi olması gerekiyor. Nasıl fizik tedavi genelde 20 seans olur. Evet. Akupunkturda 15 seans. Akupunkturun etkisini tartışabileceğimiz seans. Etki ettik mi etmedik mi? Şunu da söylemekte fayda var. Yani akupunktur yaptığımız her hastayı tedavi ederiz gibi bir iddia yaratmak söz konusu değil. Yani biz de normal bir hekimiz. Diğer hekimlerin yaptığı gibi elimizde bir enstrüman var. Hastalığına göre hastayı o enstrümanla tedavi ediyoruz. Yarar yarattığımız birçok hasta olduğu gibi etki edemediğimizde sorunlar olabilir. Bunu da söylemekte fayda var.
Bütün ilaçlar da aynı şekilde.
İşte tabii. Bunu eğer bir sorun akupunkturun indikasyon alanındaysa hastamıza akupunktur tedavisini öneriyoruz. Ama bunun etkisini 15. seansından önce sorgulamıyoruz. 15. seansın sonunda hastanın hiçbir şikayeti kalmamıştır. Tedavisi biter. Hiç etki etmemiştir. Bu çok küçük bir olasılık olmakla birlikte. Yine tedaviyi uzatmayız. Bir de şöyle bir tablo ortaya çıkabilir. Hastada biz de görürüz ki bayağı akupunkturdan faydalanılmıştır. Ama her şey bitmemiştir. O zaman tedaviyi biraz daha uzatmak mümkün. Artı şöyle durumlarda vardır. Hastaya özellikle geriatrik hastalıklarda, yani yaşlıların sorunlarında tedaviyi edip her şey bitip gitmez. Ama hasta, yani geriatrik hasta, yaşlı hasta şunu görür. Akupunktur tedavisi olduğu süre içerisinde yaşam kalitesi çok yükselmiştir. Ağrıları azalmıştır, uykuları düzelmiştir, kendini daha iyi hissetmektedir, günlük hayata daha çok katılmaktadır. Ama sorunları tam bitmez. O hastalara zaten şunu diyerek yolcu ederiz. Bakın şimdi çok iyisiniz, bunu devam ettirin, sürdürün ama şikayetleriniz tekrar artarsa tekrar akupunktura gelin. Veya işte 2 haftada bir gelinebilir. Yani o hastayla hastalığın durumuyla hekimin arasındaki bir tablodur. Hı hı. Artık akupunkturun kendisine verdiği iyiliği tanıyan hasta akupunkturu hangi sıklıkla kullanacağını bilir ve ona göre karar verir. Evet. Yani benim 14 yıldır tedavi ettiğim 90 yaşında hastam var. Yani kış döneminde gelir tedavi olur. Bütün yazı ve yılı iyi geçirir. Hı. Bir yıl sonra tekrar gelir ama görmüştür ki akupunktur onun yaşam kalitesini arttırmaktadır.
Evet, onu soracaktım. Evet. Etkisi ne kadar sürüyor diye.
Yani... Tamamen iyileştirdiğimiz hastalar da vardır. Bunlar beraber getirdikleri hastalardan gözleriz. Belli bir süre sonra, çünkü burada bahsettiğimiz şeyi iyi anlamak gerekiyor. Limbik sistemi düzene sokuyoruz. İnsanın limbik sistemini düzene sokup da o sıradaki organ fonksiyonu ile ilgili sorununu tedavi ettiğimizde bundan sonra hayatı boyunca o organ fonksiyonu tekrar bozulmayacak anlamına gelmez.
Mutlaka. Tabii.
Evet, yani tabii. O kişi bir yıl sonra çok şiddetli bir stres uyaranlığıyla karşı karşıya yine kaldığında tablo ortaya tekrar çıkabilir veya başka bir sorun ortaya çıkabilir. Evet. Bakın çok orijinal bir olgudur. Yüz felcini tedavi ettiğim bir hasta 2-3 sene sonra göz kaslarımızı inerve eden abdüsens felciyle bana tedaviye geldi. Hmm. Yani abdüsens de yüz fasiyel sinirimiz gibi bir kraniyel sinirimizdir. Sonuçta ben tek bir olgudur. Başka da ne öncesinde ne sonrasında böyle bir hasta tedavi etmedim. Ama hastanın bana gelme nedeni ya Kaya Bey benim yüz felcimi tedavi etmişti. Hmm. Bu felcimi de tedavi edebilir mi acaba diyerek beni aramasıyla uyguladığımız bir tedavidir. Gelin uygulayalım diye tedaviye çağırdım. Bir ay olmuştu ve uyguladığımız tedavi gayet iyi.
Hızlı sonuç aldı.
Evet. Ama bu bütün abdüsens felci olan insanları akupunkturla tedavi edeceğiz anlamına gelmez.
Evet. Hastanın ve durumuna göre
istediğim,
değil.
Evet, hasta akupunkturun etkisini gördüğü zaman ona göre nasıl kullanacağına kendisi karar verip sıklığında ayarlayabilir. Evet.
Bu anlattıklarınız kilo için de geçerli. Şimdi organik rahatsızlığı yok. Bir hasta geldi, siz akupunkturla tedavi ettiniz. 15 seans yaklaşık eğitim aldı, tedavi aldı. Sonra kilo verdi. Aradan birkaç sene geçti. Yine dediğiniz stres faktörleriyle karşı karşıya kaldı ve yine kilo aldı. Yine aynı şekilde tedavi olabiliyor mu?
Tabii. Evet. Onlar zaten gelirler ama ben hastalarıma giderken, yolcu ederken genellikle şunu söylerim. Eğer kontrol edemediğinizi gördüğünüzde, hani 3 kilonun içinde dolaşabilirsiniz. Evet. Yani bir hastanın olması gereken kilo maksimum 70 kiloysa bu şu demektir. 67 ile 70 arasında dolaşabilirsiniz. Hı hı. 67 kilo açık bir tatile gidip çok hovarda davransanız 69 kilo gelirsiniz. Bakın yine üst sınırınızın altında.
Evet.
70 kilo 100 gram olduğunuzda artık sorun var demektir. 71 kiloya doğru gidiyorsanız artık sorun var demektir. Yani burada 20 kilo vermiş bir hasta 20 kilonun tamamını alarak bana gelmek yerine 3 kilo aldığında gelirse işler daha kolay olur.
Hangi hastalıklar tekrar onu bir sırasıyla geçebilirsek üzerinde? Tabii.
Dediğim gibi organ fonksiyon bozukluğuna bağlı hastalıklar dediğimizde öncelikle kronik kabızlık, organik bir nedeni olmayan reflü ezofajit, irritable kolon.
Nedeni hassas bağırsak sende.
Tabii ya. Evet. Spastik kolit diye halk arasında daha yaygın bilinir. Nedeni belli olmayan kaşıntılar. Kronik ürtiker, alerjik astım, alerjik nezle, nedeni belli olmayan baş, boyun, bel ağrıları, sırt ağrıları, fibromiyalji ağrıları biraz önce bahsettiğim, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları ki obezite bir yeme bozukluğudur ama öte yandan yememe de bir yeme bozukluğudur. Yani aşırı zayıflıkta da akupunktur kullanılabilir. Anoreksiyada da, bulimiyada da akupunktur kullanılabilir. Aşırı stresli olma hali. Adet düzensizlikleri, nedeni belli olmayan infertilite ki burada tüp bebek hastalarında akupunktur yerini konuşuruz. Kaygı bozuklukları, panik atak, yüz felci, trigeminal nevralji, yüz ağrıları, yaşlılarda özellikle yaygın görülen, zona.
Evet.
Bunların hepsinde akupunktur uygulamak mümkün.
Zona'nın kendisini tedavide değil de geriye kalan ağrısında mı
bahsediyorsunuz? Hayır, zona burada? Olduğu andan itibaren ne kadar kısa sürede yüz felci ve zona en kısa sürede akupunktüriste ulaşılması gereken problemlerden ikisi. Evet, hem iyileşme o başlangıçtaki şiddetli akut ağrıyı süratle azaltıyor. Hmm. Hem de iyileşme sürecine ciddi katkıda bulunuyor. Hmm. Onu da zaten yaşlılarda hem stres yükseliyor hem immün sistem düşüyor. Hmm. Ve buna bağlı çok yaygın zona görüyoruz.
Astım ve alerji dediniz. Astımda evet. da o derece etkili.
Alerjik astımda evet. ve alerjik nezlede, mevsimsel nezlelerde akupunktur uyguluyoruz.
Doğru bir, evet, doğru bir soru olmayabilir ama akupunktur tedavisinin plasebo etkisi var denebilir mi?
Şimdi bakın son zamanda birinci hemen şu plasebonun da bir tedavi olduğu konuşuluyor ki bu akupunktur için çok uzun yıllar önce yapılmış çalışmalarla bu cümle ortadan kalktı.
Evet.
Yani akupunktur somut etkisi tanımlanmış bir tedavi yöntemi. Bununla ilgili birçok bilimsel çalışma var. Türkiye'de yapılmış ağrı ile ilgili endorfin leri salgılattığı üzerine çalışmalar bile var. Öte yandan şimdi konuşmakta fayda olduğunu düşündüğüm tüp bebek hastalarında akupunkturun etkisiyle ilgili kadın tüp bebekçilerin, kadın doğumcuların Amerika'da çok çok önemsedikleri Fertilite ve Sterility dergisinde yayınlanmış çalışmalar var.
Evet.
O çalışmalar sonrasında zaten akupunkturun tüp bebek tedavisi gören hastalardaki kullanımı çok yaygınlaştı. Çünkü o çalışmalar gösteriyor ki akupunktur tedavisi olmadan transfere giden anne adaylarıyla akupunktur tedavisi olarak transfere giden anne adaylarının hamile kalma şansları çok ciddi yüksek, artı hamileliklerini sürdürme şansları da çok yüksek. Burada mekanizma da çok basit aslında. Hele bizim gibi ülkelerde yani bireylerin birbirleriyle ilişkilerinin çok yakın olduğu, herkesin herkesin hayatına çok müdahil olduğu toplumlarda bir anne adayının bir süre çocuk sahibi olmaması evlilikten sonra çevrenin hemen ne zaman çocuğunuz olacak lafına neden oluyor. Evet. Bunlar bir de tüp bebek denemişler ve başarısız olmuşlarsa bu sefer anne adayının ön lobu, beyninin ön lobu düşünce üretmeye başlıyor. Ürettiği düşünce şudur. Ya yine hamile kalamazsam? Ben bunu bir ağaç kakana benzetiyorum. Anne adayı ikinci tüp bebek denemesinde yine hamile kalamamışsa ağaç kakan ikiye çıkıyor. Üçüncü denemede üçe çıkıyor. Ne yapıyor ağaç kakan? Limbik sistemimizi gagalıyor. Nasıl ki bir ağacı karikatürlerde görürüz, devirir ağaç kakan. Aynı şekilde anne adayı kendi kendini deviriyor. Sistemi bozuyor ve birinci başarısızlık sonraki başarısızlıkların tetikleyicisine dönüşüyor. Burada hastanın akupunktur tedavisi görmesi çok önemli bir nokta. Çünkü hem o uyarının ortadan kaldırılmasında katkıda bulunuyor hem de limbik sistemin daha düzgün çalışır hale gelerek hem yumurta kalitesinin iyileşmesini hem endometriyumun olgunlaşmasını katkıda bulunuyor. Ve bu da anne adayının bedenini transfere daha uygun bir hale gelmesini sağlıyor. Açık söylemek gerekirse akupunkturist tüp bebek uygulayıcısının işini kolaylaştırıyor. Ve ortaya da başarı çıkıyor. Burada ortaya çıkan başarı da tüp bebekçinin başarı ya da başarısızlığı oluyor. Akupunkturistin konumu anne adayıyla birlikte sevinmek ve üzülmek.
Evet. Burada tabii bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. İşte akupunktur bugüne kadar yani eskiden bilindiği şekliyle işte Çin tıbbının bir uzantısı olarak biliniyordu. Oysa bugün biz akupunkturu modern bilimin içinde tekrarlanabilir, işte sonuçların tekrar tekrar elde edilebilir olmasıyla pozitif bir bilim dalı olarak biliyoruz, görüyoruz. Buna göre zaten uygulamalarınız da yine bu şekilde ilerliyor.
Tabii ki zaten bütün çalışmalarımızın kaynağı akupunkturun bilimsel bir tedavi yöntemi olduğu ile ilgili. Burada tabii ki bir bilim dalı demek söz konusu değil bugün için. Ama gelecekte akupunkturun bilim dalı olmaya aday bir yöntem olduğunu ben düşünüyorum. Önemli olan burada bilimin yöntemleriyle üniversitelerde akupunkturun sorgulanması ve o bilimsel bilginin, akupunktur bilim dalı yapacak bilimsel bilginin ortaya konmasıdır. Bu yolda son 20 yılda çok yol alındığını ben görüyorum. Ve bu yol daha devam edecek. Ama şu kadarını söylemem söz konusu. 2002 yılında Harvard'da yapılmış bir çalışma, fonksiyonel MR cihazlarıyla yapılmış bir çalışma, akupunkturun limbik sistemi modüle ettiğini, düzene soktuğunu gösteriyor. Benim burada aktardığım bilgilerin temel kaynağı da o çalışmadır. Çünkü limbik sistem fonksiyonlarını biliyoruz. Yani bir insanın limbik sistemi düzgün çalışmadığında buna bağlı organ fonksiyonları da bozuluyor. Uyku düzeni bozuluyor. Yeme içme düzeni bozuluyor. Korunma hareketleri değişiyor. Yani hasta evden çıkmak istemiyor. Üstüne başına dikkat etmek istemiyor. Bunlar bir predepresyon gibi. Zaten depresyon dediğiniz durum limbik sistemin kimyasının bozulma durumudur. Yani tıp fakültelerinde doktor olacak insanlara limbik sistemi böyle öğretiyoruz. Evet. Şimdi bunları yöneten bir sistem bunları yönetemediğinde bunlarla bu bahsettiğim fonksiyonlarımızla ilgili sorunlar ortaya çıkar. Yani yeme içme düzenimiz, isteğimiz değişir, olumlu ya da olumsuz. Uyku düzenimiz değişir. Organ fonksiyonlarımız bozulur. Bunlar işte bizde kabızlık olur, irritable kolon olur, ishal oluruz. Veya adetlerimiz, kadınların adetleri düzensizleşir. Bunun en basitin stresle alakalı olduğunu, en basit anlatımı şudur. Üniversitede okuyan genç kızların sınav dönemlerinde adetleri gecikir veya erken olur. Bu kadar basittir.
Evet.
Yani direkt ilintisini gösterir. Bu sıkıntı büyüdüğü zaman, ki bu insan ilişkileri içinde çok yaygın stres ürüyor. Ne oluyor? Bu sefer adet düzensizlikleri ortaya çıkıyor. Ve buna bağlı da infertilite ortaya çıkabiliyor. Yani hepsi zincirleme. Sonuçta stresten uzak durmamız gerekiyor.
Peki akupunktur için şöyle bir şey düşünülebilir mi? Bazı hastalıklar var ki pek çok uzmanın aynı anda devreye girdiği durumlar. İşte kanser olabilir. Biraz önce bahsettiğiniz nörolojik hastalıklar, kilo. Bunları, yani bu tedavilerde akupunktur olmazsa olmaz denebilir mi?
Hayır, olmazsa olmaz değil. Akupunktur da olursa daha iyi olur. Yani çünkü multidisipliner yaklaşılması gereken sorunlar vardır. Evet. O sorunlarda akupunktur işte yer alır. Yani işte geriatrik sorunlar dediğimizde mutlaka bir geriatri uzmanı, bir psikiyatrist olması gerekir. Ama onun yanında akupunkturun da bu hastaların yaşam kalitesinin yükseldiğini artık ben nasıl geriatrist, tabii,
zaman,
nasıl ki bir dahiliye uzmanı olması lazım diyorum burada ki bu doğrudur.
Evet.
Dahiliyecilerin de ya akupunkturun da katkısı olur deme noktaların noktasına gelmeleri gerekiyor. Bayağı da gelindi diye düşünüyorum şu an.
İzleyenlerimiz merak edebilirler, pahalı bir yöntem midir?
Yok. Yani ortaya çıkan iyiliği kıyasladığınızda ve o sorunun diğer yöntemlerle, tedavileriyle karşılaştırdığınızda gayet ekonomik bir yöntemdir.
Yan etkileri var mıdır?
Ehil bir akupunkturist tarafından yapılmadığında tabii ki sorunlar ortaya çıkabilir. O yüzden zaten hastaların mutlaka hekimin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği uygulama belgesinin olduğunu görmeleri lazım. Bir de ilk seanstan sonra baş ağrıları olabilir. O da akupunkturla ilintilidir ama ilk seanstan sonra ortaya çıkar. Ondan sonra bir daha olmaz. Onu hastamızı uyarırız zaten bundan ürkmemesi gerektiğini.
Evet.
Yani pratik bir cevap varsa eğer bu konuda başımız ağrıyor gün içinde diyelim. Evet. O sırada ağrımızı nasıl giderebiliriz ilaçsız olarak?
Evet. Bu tabii çok sorun ve bilinir de. Bakın elimizde L4 dediğimiz çok yaygın artık herkesin bildiği bir noktamız vardır.
Evet,
o noktayı bastırarak.
Emin olamadım ki söylemedi.
L4
o doğru bir yöntem.
Doğru bir yöntemdir. Evet. Zaten bastırdığınızda o noktayı diğer deri alanlarından ağrılı hissedersiniz.
Evet, evet.
O ağrıyı geçirinceye kadar orayı ovmak lazım. Yani orada bir dolgunluk vardır da o dolgunluğu gideriyormuşsunuz gibi gelir. Ağrıyı azaltır. Bir de şunu yapmak mümkündür.
Pardon hocam, migren için de geçerli mi?
Tabii tabii, her türlü ağrılar için bunu yapmak söz konusu. Baş ağrıları için.
Yani gerilim tip baş ağrısının dışında hepsi, kronik migrende de
yapılması tabii tabii geçerli. Yani, ama biraz zaman kazanır. Tamamen ağrıyı geçirecek, oh rahatladım mümkün değil tabii. Evet. Ama en azından o an için. Mesela uçakta ağrınız olur, bunu yapabilirsiniz. Evet. Yani en azından şiddetini düşürür. Daha kabul edilebilir hale getirir insanı. Bir de gözlerinizin, kaşlarınızın tam bir başlangıç yerinde iki tane noktamız vardır baş ağrısıyla ilgili.
O sağ noktada, ve solda olmak üzere.
Evet, evet, evet. Onu da yukarı doğru bastırarak sıvazlamak mümkündür. Bu hareketi yaptığınızda yine orada bir dolgunluk var da geriye doğru boşalıyormuş gibi hissedersiniz. O da ağrılarınızı biraz rahatlatabilir.
O zaman akupunktur işte yani pratik evet. bir uygulaması.
Zaten tabii akupresör de bir yöntem. Yani bu nokta yani fonksiyonu bilinen nokta ister iğneyle, ister ısıyla, ister basarak uygulanabilir. Bu veya lazer uygulanabilir. Bunların hepsi yöntemdir. Önemli olan noktadır. Noktayı doğru bulup uyarırsanız ortaya bir sonuç çıkar. Ama bunların içinde de en iyi sonuç ortaya çıkaran iğne. Çünkü iğneyle noktaya yarattığınız uyaran yani nüfus etmeniz daha net. İçeri doğru giriyorsunuz. Elinizle bastırmakla iğne batırmak arasında çok ciddi fark olur.
Bunlar kuru iğne değil mi? Yani kuru iğne, içinde kuru iğne. Bir ilaç ya da elektrik
akımı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kuru iğne burada şunu da söylemem malum kuru iğne dediğiniz için. Evet. Şu an ülkede öyle hekimler var ki akupunktur yaptığını söylemeyip ben kuru iğne tedavisi yapıyorum.
Evet, onu sormak istedim.
Evet bunu Amerika'da gördüm deyip hastasına iğne batıran hekimler var. İki tane problem var. Bir, akupunktur yapıyorsunuz. Lütfen akupunktur yaptığınızı söyleyin. Evet. İki, eğer bunu yapacaksanız gidip akupunktur sertifikası alın.
Kuru iğne diye bir yöntem yok.
Kuru iğne diye bir yöntem yok. Kuru iğne akupunkturdur. Yani iğne kurudur yani.
Tabii
evet.
sonuçta.
Adını kuru iğne deyince akupunktur iğnesi olmaktan çıkmaz. Evet. Yani o hekim arkadaşları da burada sayenizde uyarmış oldu.
Yine o haritaya bağlı olarak özel noktalar yaralmış oluyor.
Orada şu da bir şey. Bakın tabii ki akupunkturun temelinde geleneksel Çin tıbbı var. Ve haritalar meridyen üzerindeki noktaları gösterir. Ve bizler o noktaları meridyen üzerinden tarifler, öğreniriz. Fonksiyonlarını biliriz. Bir de Çin'in ahşi noktası, batılıların trigger point dedikleri ağrılı noktalardır. Evet. Sonuçta ağrılı nokta aynı zamanda akupunktur noktasıdır. Bir yandan akupunktur noktası bir sorun olduğunda hassaslaşır. Viserodermal bir refleksle çalışır. Yani akupunktur noktası aslında dermatom paternine uyar. Dermatomlarla organlarımız arasında, yani derimizle organlarımız arasında bir ilişki vardır. Anatomik ilişki vardır. Bu ilişki üzerinden uyarı yaratılır. Yani orada ağrılı noktaya iğne batırılması da doğrudur. Ona biz trigger point ya da ahşi point deriz. Ve zaten akupunktur uygulaması yaparken o noktaları da kullanırız. Muayenede buluruz o ağrılı hassas noktaları. O noktaları da iğneleriz. Öte yandan da o sorunla ilgili meridyen noktasında tedaviye katarız.
Öncesinde lokal anestezi gibi bir şey uygulamak gerekmiyor değil
Hayır hiç gerek yok. Hiç. Çünkü çok yani ehil bir akupunkturist hiç canını acıtman hastanın. Evet.
Kanama ve oluyor mu?
Ya bazen bazı noktalarda olur yüzeysel venlerden dolayı. Evet. Bunlar çok önemli değildir. Biraz morarır. 2-3 günde geçer.
Yani kanamaya bağlı enfeksiyon riski olur mu?
Yok. O yani öyle bir sorun olmaz. Yaşlılarda daha dikkatli. Orada iğneyi toplayan yardımcının veya hekimin dikkatli olması lazım. Neye? Yaşlı hastalarda kas tonusu gevşek olduğu için kanama alanı büyüyebilir ama onlar da kolayca geçer. Yani o çok sorun değil. Şu an 22 yılda ben herhangi bir enfeksiyon görmedim.
Bu 22 yılda size en çok hangi hasta grubu geldi?
Tabii ki ağrılı hastalar yoğun bir şekilde talep ediyor akupunkturu. Obezite, sigara, 2006 yılından beri yoğun bir şekilde tüp bebek hastaları faydalanıyorlar. Çünkü o insanlar çok naçar kaldıkları için birbirleriyle iletişimleri çok yoğun. O yüzden de böyle bir fayda ürediğinde hemen diğer insanları bu konuda bilgilendiriyorlar internet üzerinden. Ve de o sayede de birçok hasta akupunkturdan bugün yararlanıyor tüp bebek konusunda.
Ağrı zaten bir işaret. Yani problemin nerede olduğunu gösteren bir alarm.
Tabii ki.
Bir koruyucu. İşaret, evet. Bu çok anlamlı bir şey vücutta. Ya yani ağrı olmasaydı zaten şey olmazdı. Hastalık olmazdı ve tedavisi de olmazdı. Evet. Hastalığı tanımlayamazdık.
Evet,
o gerçekten çok büyük bir mucize olarak var yani ağrı sistemi.
Tabii ağrı alarm veriyor. Evet. Bedende bir sorun olduğunun alarmı ağrı. O yüzden tabii ki bu da önemli konuşulması gereken bir şey. Yani hiç ağrısı olmayan bir insanda şiddetli bir baş ağrısı varsa oturup ona akupunktur yapmazsınız.
Tabii, evet.
Yani akut batınlı geliştiğini görüyorsanız ona akupunktur uygulamazsınız. Tabii, yani onlar da önemli şeyler. Evet.
Ama akupunktur için en önemli konu mutlaka ve mutlaka hekim olması.
Tartışmasız artı akupunktur uygulama belgesi olan bir hekim olması lazım.
Evet.
Burada kontrol hasta tarafından üretilecek.
Gerçi yan etkisi yok dediniz ama yani.
Ama etki hem etki üremez.
Evet, etki,
etki ürememesi. Bakın,
fayda eskiden, vermez.
Eğer vaktimiz varsa şunu da konuşmakta tabii, fayda var. Tabii. Türkiye'de eskiden gittikçe daha azalmaya başladı ama hala var bile denilebilir. Şöyle bir cümle vardı. Akupunktura gittim hiçbir işe yaramadı. Şimdi hipertansiyonunuz varsa bir dahiliyeciye gideceğinizi bilirsiniz. Doktor Ahmet Bey'in verdiği ilaçlar sizin tansiyonunuzu düşürmediyse, sizi tedavi etmediyse şöyle bir cümle kurmazsınız. Dahiliyeye gittim hiçbir işe yaramadı demezsiniz. Doktor Mehmet Bey'e gidersiniz. Çünkü sizi tedavi edecek bir dahiliyecidir. Şimdi oysa akupunktürde ilginç bir şekilde ben bunu 20 küsur yıldır gözlerim. Bir akupunkturiste gittiğinde sonuç almadığında hasta akupunktura gittim hiçbir işe yaramadı derdi. Ha şimdi yavaş yavaş ya benim baş ağrım var şu akupunkturiste gittim ama tedavi olamadım size geldim diyen hasta sayısı çok arttı. Bu önemli. Bir endikasyon ya da bir sorunun akupunkturun endikasyon alanında olduğunu biliyorsak akupunktur onu akupunkturist X tedavi edemiyorsa akupunkturist diye tedavi edebilir. Burada akupunktura gittim hiçbir işe yaramadı dememek gerekiyor. O tabii bir sorundur. Yani ehil olmayan bir akupunkturist tedavi üretemez. Tedavi üretememesi de o akupunkturiste zarar vermenin ötesinde asıl akupunktura zarar verir. Bu bakıştan dolayı.
Evet. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Vesilenizle akupunkturu bizler de izleyenlerimize detaylı öğrenmiş olduk.
Tamam. Çok geniş bir alan, uygulama alanları olarak.
Evet, yani daha da uzun konuşulabilir.
Konuşulabilecek bir konu.
Evet.
Programımızın sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür
ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Çok değerli bir konumuzu ağırladık. Haftaya yeniden yeni bir konumuzla beraber olmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Yani burada Kore'de çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Eşit Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılık için bir sistem kapkaranlığı içerisinde. Şu kadar bir